الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bu akşam da anlaşılamamış bir konuyu anlatmaya çalışacağız. Biz bu kelimeleri söylerken maalesef bazı insanlar bunu bir kibir diye algılıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir metot. Yani Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le açıklanması metodu. O metodu uyguladığınız zaman sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani bizden kaynaklanan bir şey yok. Dolayısıyla burada herhangi bir kimseyi ayıplama ya da aşağılama söz konusu değil, ama ortada bir gerçek var. Bugün okuyacağımız ayetlerin anlaşılamadığını herhangi bir tefsiri okuduğunuz zaman görürsünüz ya da herhangi bir meali okuduğunuz zaman görürsünüz. Geçen hafta da zaten görmüştünüz. Konunun son derece de önemli olduğunu biliyoruz. Fakat biraz da zor bir konu. Onu inşallah anlaşılır bir şekilde Cenab-ı Hak lütfederse anlatmaya çalışacağım. En baştan Nisa suresinin 11. ayetini lütfen açalım. Konumuz vasiyetle alakalı, biliyorsunuz. Artık derse aradan katılanlar biraz zor intikal ederler, ama hiç olmazsa bugün en başta gelmişsiniz çoğunlukla. 11. ayette şöyle bir şey var. Allahü Teala burada iki tane vasiyetten bahsediyor. Birincisi, Estağfirullah, yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unseyeyn. Evladınız konusunda erkeğe iki kız payı Allah size vasiyet eder. Allah size görev yükler diyor. Bu Allah'ın vasiyeti. Ve devam ediyor 12. ayetin sonunda, vasiyeten minallah diyor. Allah tarafından bir vasiyet olmak üzere. Allah tarafından bize yüklenen bir görev bu. Bunun oranları belli. Kıza iki, erkeğe bir. Babanın payı belli, annenin payı belli, karının payı belli, kocanın payı belli. Bu paylarda hiçbir oynama yapmaya yetkimiz yok. Erkeğe iki, kıza bir. Yanlış mı söyledim? Tam tersini söyledim. Tamam, sağ olun. Erkeğe iki kız. لِذَّكَرِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ. Burada bir takım oranlar belirlemiş Allah-u Teala. Erkeğe iki pay, kıza bir pay. Kız yalnız olursa yarısını alır. İki ya da daha fazla olursa mirasın üçte ikisini alır. Anne ve baba mirasın altıda birini alır. Ölenin çocuğu varsa, çocuğu yoksa baba üçte iki, anne üçte bir alır. İşte karı kocanın payları, çocuk bırakmadan ölen kişinin anne bir kardeşleri varsa payları. Nisa 176'da çocuğu olmadan ölen kişinin diğer kardeşlerinin payları, hepsi detaylı olarak anlatılmış. Ve Nisa 14. ayette şöyle buyurulmuştur. Tilke hududullah. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Mirasın sınırlarını Allah burada belirlemiştir. Ve men yuti'i Allaha ve rasulahu yudkhiluhu cennetin tecri min tahtiha enhar. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse onu içinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Halidine fiha, sürekli orada kalmak üzere. Diyor ki Allahü Teala ve men yasillâhe ve rasûlehu ve yeteadde hudûdehu yudkhiluhu nâran hâliden fîhâ. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, çizdiği sınırları aşarsa, o sınırlar mirasta Allah'ın belirlediği sınırlardır. Neyse o. Çünkü Allahü Teala sistemini ona göre kurmuş. Onu kim aşarsa, onu da ölümsüz olarak, yani ölmemek üzere cehenneme koyar. Ölse kurtulur. وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينَ Ona alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi bu Allah'ın vasiyeti. Vasiyet neydi? Birisine bir konuda bir görev yüklemek. Bu Allah'ın Müslümanlara yüklediği görevdi. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ Allah size vasiyet eder. Birisi öldüğü zaman erkeğe iki, kıza bir pay diye. O zaman ölene değil, değil mi? Yaşayana yüklenen bir görevdir. Geçen hafta okuduğumuz ayeti kısaca tekrarlayalım. Bakara suresi 180. ayet. Orada Allahü Teala diyor ki kutibe aleykum, yani yusikumunun bir değişik ifadesi bu. Allah size görev yüklerle kutibe aleykum size farz kılınmıştır. Aynı anlama geliyor. Bakara 180, evet. Yusikumullahu, Allah size görev yükler. Yok, kütübe aleykum, yusikumullahu'nun değişik ifadesi, size Allah farz kılınmıştır. Çünkü Allah'ın yüklediği görev farzdır, değil mi? Kütübe aleykum, size farz kılındı. İzâ hadara ahadakumul mautu, sizden birisi daha yeni ölmüş, اِنْ تَرَكَ خَيْرًا geriye hayır, mal bırakmışsa, hayır burada mal anlamına geliyor. Yani faydalanılan şey. Mal değil de hayır denmiş olması önemlidir. Bir takım haklar da bu işin içerisine girer o zaman. الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ بِالْمَعْرُوفِ Belli ölçülerdeki o vasiyet, yani Allah'ın Nisa 11 ve 12. ayetinde müminlere yüklediği görevi yerine getirmek size farz kılınmıştır. İçinizden birisi öldüğü zaman onun malını Allah'ın emrettiği şekilde mirasçılar arasında paylaştıracaksınız. Mirasçılara bu görevi yüklemiyor çünkü mirasçılardan herhangi birisi ne kadar adil davranırsa davransın herkesi memnun edemiyor ve o mirasçıların arasında bir soğukluk meydana geliyor. Halbuki bir başkası devreye girdiği zaman soğukluk da meydana gelmez ve kimseye de haksızlık yapılmaz. Yani normalde yapılmaz. Yine bir başkası da haksızlık yapabilir ama aile içerisinde, ailenin kendi içerisinde halletmesinden her zaman çok daha iyidir. Zaten bu Allah'ın yüklediği bir görev. Mirası aile paylaştırmıyor. Mirası dışarıdan, mirasçı olmayanlar paylaştırıyor. Bu Allah'ın Müslümanlara yüklediği görevdir. Hem yusikumullah'taki emirdir, Allah size emreder diye, ölene değil bu. Hem kütübe aleykum'daki emirdir. El-Vasiyyetu da Allah'ın Nisa suresindeki 11-12. ayetlerde ve 176. ayetlerde yüklediği görevi yerine getirmek. Anne baba ve en yakınlar için yüklediği görev yerine getirmek. Bil maruf diyor, belli, bilinen miktarlarda. Çünkü kime ne kadar verileceği o ayetlerde belli. Hakkan alel muttakin, muttakiler üzerinde Allah'ın hakkıdır. Yani Allah böyle bir görevi muttakilere, Allah'tan çekinenlere yüklemiştir. Femen beddelehu, bu oranı kim değiştirirse. Şimdi birçokları çıkıp kalkıp diyor ki canım işte o zamanın Mekke'sinde, Medine'sinde kadınlara hiç mirastan pay vermiyorlardı. Peygamber de ne yapsın işte bu kadar verdi. Şu anda şartlar değişti. Şöyledir, böyledir. Hatta belki televizyonda izleyenler olmuştur. Bir akşam bir hoca işte kız çalışıyor, oğlan yatıyorsa kıza iki oğlana bir pay verilebilir diye şey yapmıştı. Ben de aradılar, telefonla katılmıştım. Belki hatırlayanlarınız olur. Bu böyle keyfi bir şey değil. Diyor ki Allah, فَمَنْ بَدَّلَهُ Kim o oranı değiştirirse, بَعْدَمَا سَمِعَهُ işittikten sonra, işte ayeti dinliyor, işitiyor. فَاِنَّمَا اِثْمُهَا لَلَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ Günahı değiştirenedir diyor. Oranlar değişmez. Oranların değişmez olduğunu Allahü Teala hem Nisa 14. ayette hem burada tekrar tekrar bildirdi. İnna Allah semi'un alim, Allah işitir ve bilir. Şimdi işin bir tarafı bu. Bu Allahü Teala'nın Müslümanlara yüklediği bir görev. Şimdi tekrar Nisa suresi 11. ayeti açalım. Burada mirasın paylaşılması ile ilgili Cenab-ı Hak diyor ki: "Estağfirullah yusikumullahu fi evladikum lizekeri mislu hazzil unfeyn." Evladınız konusunda Allah size erkeğe iki kız payı emrediyor. Görev vermenizi görev olarak yüklüyor. "Fe in kunne nisaen fefkatnetayn." Eğer kızlar ikiden fazlaysa فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ üçte ikisi onlarındır. İki kıza da üçte ikinin verileceği Bakara 176, bu surenin 176. ayetinden anlaşılıyor. Ondan sonra وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفْ kız bir tekse mirasın yarısı ona verilir. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكْ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ anne babasının her birine geriye bıraktığından altıda bir verilir. Eğer şey yanlış mı? Veya bebeği hürkümen. Tamam. Geriye bırak. Eğer ölü çocuğu varsa ölenin altıda bir verilir. Feillem yekun lehu veledun ve verisehu ebeva feliyum yethuluz. Çocuğu yok da annesi babası mirasçı kalmışsa anneye üçte bir, babaya üçte iki verilir. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَالْاُمُّ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا اَوْدَيْنَ ölenin baba bir kardeşleri varsa anneye beşte altıda bir verilir. Ondan sonra diyor ki مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا اَوْدَيْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ölenin yaptığı vasiyetten sonra ya da borçtan sonra. Şimdi burada bir vasiyetten daha bahsetti değil mi ayet? Bu kimin vasiyeti? Demek ki iki türlü vasiyet var. Mirasla ilgili iki türlü vasiyet var. Bir Allah'ın yaptığı vasiyet, mirasın kime ne kadar pay edileceği. Bunun uygulanması ile ilgili kısım da Nisa suresi Bakara 180 ve 181'de. Bir de ölen kişinin daha önce yapmış olduğu bir vasiyet var. O vasiyetten ya da borçtan sonra. O vasiyetten ya da borçtan sonra. Vasiyetten ya da borçtan dediğimiz zaman burada başka bir şey var. Yani bugün fıkıh kitaplarımızı açıp okuduğunuz zaman gördüğünüz vasiyet ya da size bu kelimeyi söylediğim zaman zihninizde çağrışan vasiyet değil bu. Bu başka bir vasiyet. Bunun ne olduğunu şimdi ilgili ayetlerden anlayacağız. Bizim bildiğimiz vasiyet nedir? Kişi ölmeden önce malının bir kısmını şuna şuna şuna verir. Fıkıh kitaplarda bu üçte birini geçmez diye yazar. Çok zayıf delillere dayanılarak o hükümlere varılmıştır. Tabii ayetlerde iyi anlaşılmayınca o sanki bir sistemmiş gibi günümüze kadar gelmiş. Şimdi burada vasiyetten veya borçtan sonra. Bakalım bu burada nasıl veya kelimesini yazmışlar mı? Hı? 11. ayette. Burada ve demiş. Vasiyetten ve borçtan sonra. Çünkü veya dediğiniz zaman işin içinden çıkamazsınız. Mevcut bilgi birikimiyle işin içinden çıkamazsınız. Ama inşallah bu akşam ben size anlatacağım. Veya olması gerektiğini ve olamayacağını göreceksiniz. Peki niye ve veya deniyor? Çünkü ölmeden önce insanın bir takım yerlere vasiyette bulunabileceği kabul edilmiştir. Önce vasiyet mi yerine getirilir, borçlar mı ödenir? Önce borçlar ödenir. Halbuki burada önce vasiyet kelimesi geçiyor. Değil mi? Önce vasiyet kelimesi geçiyor. O zaman niye önce borçlarda vasiyet değil? Bakın, yani demek ki burada bir problem var, değil mi? Ayet-i Kerime önce vasiyet diyor veya borç diyorsa, bizim fıkıh kitaplarında yazılanda da önce vasiyet, önce borç sonra vasiyet diyorsa burada bir problem vardır. Şimdi bize çocukluğumuzda ezberlettikleri mirasla ilgili bir şiir de şudur. Geçen hafta onu söylemiştim. Başka bir şiir zannediyordum. Şöyle bir şey ezberletmişlerdi. Tabi bunu hakikaten o kadar güzel şiirler haline getirmişler ki bir kere ezberliyorsunuz bir daha da unutmuyorsunuz. Diyor ki terike-i meyyite hukuk-i erbaa taalluk eder. Teçhiz-i tekfin, gada-i düğün, tenfiz-i vesaya, kısmet beynel verese. Çok açık bir Türkçeyle. Ölünün bıraktığı mallara dört hukuk, dört hak taalluk eder. Yani onunla ilgili dört hak vardır. Önce ölen kişi kefenlenir, defnedilir. İkinci sırada borçları ödenir. Üçüncü sırada vasiyetleri yerine getirilir. Dördüncü sırada artan kısımdan miras paylaştırılır. Şimdi burada bakıyorsunuz ki ayette ters bir şey var. Önce vasiyet diyor, değil mi? Ve demiyor veya borçlar diyor. Niye böyle? İşte işin içinden çıkamayınca ve diye tercüme ediyorlar bu şeyleri. Yani problemi görmüş olalım diye söylüyorum. Şimdi burada iki çeşit vasiyeti gördük, değil mi? Birisi Allah'ın yaptığı vasiyet. O nedir? Bakın ölümden sonrasıyla bir alakası olmadığını görüyorsunuz. Haşa Cenab-ı Hakk'ın ölmesi diye bir şey söz konusu değil. O zaman yüklediği bir görev. O bir kişi öldüğü zaman Müslümanlar onun malını nasıl paylaştıracaklar? İkinci vasiyet de ölen kişinin vasiyetidir. Ölen kişinin vasiyeti ne? Bu öyle bir vasiyet ki ölen kişi onu yapmak zorunda. Ölen kişi yapmak zorunda. Tabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi var. Diyor ki bir kişinin vasiyet edeceği bir şey varsa iki günden fazla onu yazmadan durması helal değildir diyor. Yani mutlaka yazması lazım. Peki ne bu? Şimdi işte bugün okuyacağımız ayetten onu anlayacağız. Bakara 182. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Bir vasiyet eden bir kişiden kim korkarsa, burada vasiyet eden kişi de hayatta, ölmüş değil. Bir adam vasiyette bulunuyor. Buradaki min musin kelimesi Arapça bakımından bir önceki ayetteki vasiyette ilişkili değil. Onunla ilişkili olsaydı minel musi derdi. Elif lamlı olurdu. Orayla bağlantı kurulurdu. Burada elif lam değil. Tıpkı Nisa 11 ve 12. ayetin başındaki vasiyet Allah'ın yaptığı vasiyet. İkincisi ölenin hayattayken yaptığı vasiyet. Şimdi burada işte o ölenin hayattayken yapacağı vasiyetten bahsediyor bunuz. Ölmüş olarak kabul etmeyin lütfen. Adam hayatta. Zaten kabul edemezsiniz, ederseniz ayet anlayamazsınız. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسِنْ Vasiyet eden kişiden birisi korkarsa, cenefen, bir başka tarafa meyletmesi, evitmen ya da günaha girmesi. Adam yanlış yapıyor. فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ Onunla vasiyet edilenler arasında sulh yapar, aralarını bulursa فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Onun üzerine bir günah yoktur. Şimdi bak, bizim geleneksel vasiyette birisine vasiyette bulunuyorsanız, birisi o vasiyette bulunan kişi hak iddia edebilir mi? Yani adam birisine bir tane apartman dairesi vasiyet etse, öbürüne de ben öldüğüm zaman şu süpürgeyi de ona verin dese, kendisine süpürge vasiyet edilmiş olan kişi, apartman dairesi vasiyet edilen kişiye karşılık bana haksızlık yapıldı diyebilir mi? Diyemez. Kardeşim, sen hakkın yok ki, ne yapıyorsun? Ama bakın, burada vasiyette bir haksızlık söz konusu. Onun için فَمَنْ خَافِ مِنْ مُوْسِنْ جَنَفًا Vasiyet eden kişi, önceki ayetlerle ilgisi yok yani. Bu Allah'ın yaptığı vasiyet değil, insanların yaptığı vasiyet. Herhangi bir vasiyet eden kişinin başka tarafa meyletmesinden ya da günaha girmesinden korkarsa, nasıl günaha girer vasiyet eden kişi? Yok. Bu vasiyet borç ikrarıdır. Borç ikrarıdır. Birisine borcum var, çekin senedin, bir şeyin yok. Bir şey yok. E öldüğün zaman nasıl ispatlanacak? Alacaklı ispatlayamaz, mirasçılar da vermez. O zaman kendisi bir yere yazarsa, bir de şahit de tutarsa, tamam, alacakların hakkı olur mu? Borç itirafı en güçlü delildir. Ama ispata sıra geldiği zaman birisi şahitleri suçlayabilir, işte bu yanlış konuşuyor falan diyebilir. Ama itiraf, adam bir yere yazar, itiraf ederse bu en güçlü delildir. Yani kimse bu konu, burada sesini çıkaramaz. Peki haksızlık yapabilir mi borç itirafında bulunan kişi? Birisine olan borcunu itiraf eder, öbürüne itiraf etmez. Değil mi? Birisine 100 lira borcu vardır, öbürüne 50 lira borcu vardır. 50 lira borcu olduğu olana 100 lira borcum var der. 100 lira borcu olana da der ki 80 lira borcum var. Siz de bunu bilirsiniz. Olabilir bunlar. Olabilecek şeylerdir. O zaman araya girip arayı düzeltirseniz size bir günah yok. E nasıl düzeltiyorsunuz? Bir noktada anlaştırırsınız bunları. Evet, bunların da borçları belli, maruf miktarda. Ama bu Allah'ın koyduğu bir kural değil. Bu insanlar karşılıklı konuşup anlaşabilecekleri bir şey. O zaman araya birisi girer, o vasiyet eden borçluyla kendi lehlerine vasiyet yapan alacaklıları karşılıklı olarak anlaştırır. Burada illa da herkes borcunu tam olarak alacak diye bir şey yok. Bir noktada anlaştırır. Ya sen şöyle fedakarlık yap, sen bunu yap, sen bunu yap der. Buradaki oranlarda iniş çıkışlardan dolayı araya girene bir günah yok. Ama eğer mirasta oranlarda oynayacak olsa günah var. Çünkü mirastaki oranları Allah koymuştur. Bu insanların alacaklarıdır. Kişiler karşılıklı konuşmayla biraz birisi fedakarlıkta bulunur, biraz birisi şey yapar, orta noktada anlaştırır. Anlaştıran kişiye bundan dolayı bir günah söz konusu olmaz. Yok, vefat ettikten sonra değil, hayatta. Hayatta. Şimdi kendimden örnek vereyim. Mesela benim birkaç kişiye borcum var. Onlardan birisi için borcumdan daha fazla bir işi yapıyorum. İtirafta bulunuyorum. Birisi için daha az. E şimdi Yahya bakıyor ki bu hoca haksızlık ediyor. Ben biliyorum, bu böyle değil. E o zaman araya giriyor. Benimle o, çünkü onlar da haksızlık olduğunu biliyor. Birisini gelip araya sokuyorlar. Hatta belki bilmeyebilir de Gelir birisi der ki ya bak benim şu kadar şeyim var. İtiraf etmiyor adam. Öbürü der ki ya bak buna da biraz fazla yapıyor der. O zaman birisi araya girer bizi anlaştırır. Daha ölüm söz konusu değil. Öldükten sonra şimdi bu bir borç itirafı olduğu için şimdi vasiyetten veya borçtan sonra meselesi anlaşıldı mı? Vasiyetten veya borç, bu vasiyet nedir? Borç itirafıdır değil mi? İkisinden birisi oldu mu yeter. Ya vasiyet yapmış olursunuz ya da zaten ispatlı, şahitli, senetli bir borcunuz vardır. İkisi de aynı. Ya o ya o. Öyle değil mi yani? Vasiyet şeklinde de olabilir, senet şeklinde de olabilir. Dolayısıyla vasiyet ayrı, borç ayrı değil ayette. Onun için veya diyor, sadece ispat şekilleri farklı. Birisinde yazmışsınız, şahidiniz yok, belge yok, şu yok, bu yok. Eğer siz itiraf ederseniz adam alacak, yoksa alamayacak. Buna vasiyet diyoruz. Bir başkası da ispatlı şahitti. Peki ispatlı şahitli borç nerede yazılı? Bakara 282'de. Diyor ki Allahü Teala burada ya eyyühellezine amenu izâ tedâyentum bidînin ilâ ecelin müsemmen fektubûhu. Belli bir süreye kadar karşılıklı borçlanırsanız onu yazın diyor, yazın. Ondan sonra veliyektub beynekum kâtibun bil adl. Aranızda bir yazıcı tam adil olarak yazsın. Velaye be katibun en yektube kema allemahullahu felyektub. Herhangi bir herkes yazı bilmiyor ya. Bilse bile herkes usulüne uygun yazamaz. O zaman o yazan kişi de diyor. Yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Çünkü hak bu. Adamın hakkı zayi olacak. Yani bir katibi adil işte mesela noterlik buradan çıkmıştır. Katibi adil derlerdi eskiden. وَلْيُمْلِلِ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Bak, üzerindeki hakkı yazdırsın. Borçlu hakkı yazdırsın. Borçlu yazdırdığı için o da bir itiraf oluyor. Allah'tan korksun da borçtan bir şeyi azaltmasın. İşte azaltırsa ya da birisine fazla verirse araya birinin girmesi gerekecek. Tamam mı? E peki adam böyle yazıyla tespit edilmemişse ki birçok borçlar öyle değil mi? Öyleyse bunu vasiyet de işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet etmesi gerekip de iki günden fazla vasiyetini yazmazsa günahkar olacağını, günaha gireceğini söylüyor. Peki hem günaha gireceğini söylüyor Peygamberimiz hem de kendisi vasiyet etmeden vefat ediyor. Şimdi biz bunu genel vasiyete hamlediyorlar. Alakası yok. Birine borcunuz varsa yazarsınız. Rehin vermişseniz yazmanıza da gerek yok. Çünkü o da bellidir, şey yapılmıştır. Mesela bak diyor ki mesela bu Bakara 283'te ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihanun makbuda. Yolcusunuz, yazacak kimse bulamadınız, rehin verin diyor. Borcu sağlama bağlayacaksınız. İşte bu sağlama bağlanmış olan borçlar deyin. O miras ayetinde deyin diye, borç diye geçiyor. Vasiyet de belirlenmiş olan da vasiyet diyor. İkisi de borç. Her ikisi birden olmayabilir. Adam sadece itirafta bulunmuştur. Önce o borcu ödenir. Ya da sadece belgeyle sabitlenmiştir. Tamam. Peki belgeyle sabitlenmemişse, şahitlerle ispata gerekirse bunu ne yapmak lazım? Onun için de şeye bakmak lazım. Maide suresinin 106. ayetine. Dikkat ediyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'deki metodolojiye uyduğunuz zaman en küçük nokta atlanmıyor. Ve asırlarca çözülmemiş problemler şöyle yukarıdan su akar gibi çözülüyor. Bak ne diyor Allahü Teala burada? 124. sayfa. Ya eyyühellezine amenu şehadetu beynukum اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ Aranızdaki şahitlik şöyledir. İçinizden birisine ölüm gelmiş çatmış. Burada da hadara el-mevt var. Geçen hafta okuduğumuz, bu hafta en başta okuduğumuz ayette de var. Onunla bunun farkı, orada geriye mal bırakmışsa dediği için adamın öldüğünü anlıyoruz. Burada henüz mal bırakmadığı için şimdi ölmediğini anlayacağız. Biraz sonra bakın. Yani Arapça açısından söylüyorum. Çünkü bazıları ister istemez bunu soracaktır. يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنُكُمْ اِذَا حَضَرَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ Vasiyet sırasında. Vasiyet sırasında. Çünkü adam şey yapacak, borç ikrarında bulunacak. اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ Sizden güvenilir iki kişi. İki Müslüman yani. İki Müslüman. Kadın mı erkek mi? Kadın mı erkek mi? Fark etmez. Fark etmez. Şimdi şahitlik konusunda da ayetler bütünüyle ele alınmadığı için kadınla erkekler arasında şahitlikte fark ortaya konur. Bu da çok ciddi bir problemdir. Onu bu akşam anlatmayacağım. İsteyenler bizim doğru bildiğimiz yanlışlardaki kadınların şahitliği bölümünü okuyabilirler. اَوْ اَخَرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ Ya da sizden olmayan iki kişi. Gayrimüslim de olabilir. Mesela bizim fıkıh da gayrimüslimlerin şahitliği hiç kabul edilmez. Eğer bir gayrimüslimin aleyhine, Müslümanın lehine ise kabul edilir. Müslümanın aleyhine ise kabul edilmez. Halbuki burada ölen Müslüman, diğerleri de Müslüman. Başkaları da olabilir iki kişi. Ne zaman? İn entum zarabtum fil ard yolcuysanız, yolculuk sırasındasınız. Fe asabetkum musibetul mevt başınıza ölüm musibeti geldi. Bak yani ölümcül bir hastalık içerisindesiniz ya da kaza olmuş neyse. Yani işte ölmek üzeresiniz. Borcu da itiraf etmesi lazım. O zaman şahitler gerekiyor. İlla Müslüman bulacağım diye şey yapma. İki tane gayrimüslim de olabilir. Ondan sonra şimdi bunlar şahit oldu mu yolculuk sırasında? Şimdi gelecekler önce mirastan o vasiyet alınacak değil mi? Yani ölenin itiraf ettiği borç çıkarılacak. O borcun çıkarılması için mirasçılar İspat isteyecekler değil mi? İspat et ondan sonra al kardeşim diyecekler. Burada diyor ki bir psikolojik bir ortamla meydana getiriyor Allahü Teala. Tahbisunehuma min ba'di's salah. Namazdan sonra onları alıkorsunuz diyor. O iki tane şahidi. Namaz kılarsınız namazın arkasından. Feyuksiman ikisi de yemin ederler billahi. Billahi diye yemin ederler. Billahi. İnirteptüm. Eğer şüpheleniyorsanız o şahitlerin şahitliğinden şüpheleniyor. Burada bir oyun var. Bizim yakınımız öldü. Bunlar iki kişi şahit gibi ortaya çıkarak bizden mal kaçırmaya çalışıyorlar diye bir şüpheniz varsa alıkor yemin ettirirsiniz. Yoksa normalde şahitlere yemin ettirilmez. Yemin ettirirsiniz. Evet. Feyuksimani billahi billahi diye yemin ederler. İnirtaptım. La neşteri bihi temenen. Biz bununla herhangi bir bedel almıyoruz. Yani bizim bundan bir faydamız yok. Ve lev kâne zâ kurba o lehine vasiyet yapılan kişi, yani alacaklı olan kişi benim en yakınım olsa bile benim buna bir şey menfaatim yok diye yemin ederler. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ Allah için yapılan şahitliği de gizlemiyoruz. اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الْاَثِمِينَ Öyle yapacak olsak elbette ki günahkar oluruz. Şimdi burada bu özel bir durum olduğu için yani normal Bakara 282'deki gibi öyle şahitlerle normal bir şekilde tespit edilmemiş bir yolculuk sırasında olağanüstü bir durumda olduğu için O kişi de yolculukta ölmüş. Burada mirasçıların da hakkının, onlar da bir savunma hakkı tanınıyor. Diyor ki burada Allahü Teala فَاِنْ عُذِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اِثْمًا. Eğer hissedilirse ki bunlar bir günaha girdiler, bunlar elinizde bir şey var, yani bir tercih etmeniz gereken bir emare var. Bakıyorsunuz ki burada bir oyun oynanıyor. İki tane şahitle bizim vefat eden yakınımızın malını başka tarafa kaydırmaya çalışıyorlar. فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلِيهِمُ الْاَوْلِيَانِ. O iki şahidin aleyhine hak talep ettiği, aleyhine hak talep ettiği kişilerden, yani o mirasçılardan iki kişi kalkar. Bu aynen matematik gibidir. Yani eksi 2A artı 2A birbirini götürecek şimdi. Tıpkı matematik gibidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bütün sistemi öyledir. Diyor ki, şimdi onlar iki kişi şahitlik ettiler. Olağanüstü şartlar, işte yolculuk falan filan. Bu defa bunların bir oyun peşinde olduğu anlaşılıyorsa, ölenin mirasçılarından iki kişi kalkar, bu defa onlar şahitlik ederler, karşı şahitlik. Feyuksimani yemin ederler. Onlar da yemin ediyor çünkü etti ya. Billahi, Allah'a yemin ederler. Ondan sonra şöyledir. Leşahadetüne hakku min şahadetihima. Bizim şahitliğimiz onların yaptığı şahitlikten daha gerçeğe yakındır. Niye? Ve ma'tedeyne, biz kimsenin hakkını talep etmiyoruz ki. Onlar bizim ölen mirasçımız, ölen kişi yakınımızın malından talep ediyorlar. Biz kimseden bir şey talep etmiyoruz. İnna izen leminel zalimin. Öyle yapsak haksızlık yapmış oluruz derler. Böyle diyerek bunlar artık o iki şahidi etkisiz bırakmış olurlar. Şimdi bu da bakın olağanüstü durumda vasiyetten bahsediyor. Ama objektif şekilde yapılıyor. Bu bir borç itirafı değil mi? Bu da bir borç itirafı. Ölmek zorunda olan bir kişinin. Şimdi işte burada o mirasçılar durumdan bilmiyorlar, yani bilseler bile bile haksızlık yapıyorlarsa tabii ki onun hesabını verecekler Cenab-ı Hakk'a karşı. Yoksa başka ne yapacaksınız? Yani siz ne kadar iyi hakim olursanız olun, siz elinizdeki delillere göre ancak hüküm verebilirsiniz. Başka bir şey yapamazsınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana geliyorsunuz, davalarınızı getiriyorsunuz. Ben de tıpkı sizin gibi bir insanım diyor. Olabilir ki sizden biri kendisini çok güzel savunur. Haksız olduğu halde kendini haklı çıkarır. Öbürü savunamaz. Ben anlayamadığım için o haksız lehine hüküm veririm diyor. Eğer böyle bir şey yaparsam bilin ki elinize bir kor ateş vermişimdir. Peygamber hükmetti diye benim hakkım falan zannetmeyin diyor. İster alın, ister bırakın. Nedir? Yani hakim ancak objektif, yani kurallara göre hüküm eder. Gerçeği ancak Allah bilir. Yani iç yüzünü bilmek mümkün değil ki. Dolayısıyla olabileceğini yaparsınız, daha fazlasını yapamazsınız. Burada da o anlatılıyor. Şimdi tekrar Bakara 180'e geliyoruz. Min ba'di salati, cenaze namazından sonra olmaz. Cenaze namazından olsa onların hepsinin orada olması lazım. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de cenazeye namaz denmez. Ona neydi ayet, o cenaze ile ilgili ayet? Ve la tusalli ala ahadin minhum mate, bu salla ala ile geçiyor. Es salat şeklinde geçmiyor. O dua manasındadır o. Mesela sallu ala Muhammed deniyor değil mi? Muhammed'e salat etti sallallahu aleyhi ve sellem. O bir dua değil. Şey, affedersiniz, namaz değil. Cenaze namazı namaz değil. Cenaze namazı bir duadır. Duadan ibarettir. Dolayısıyla min ba'di salati, cenaze namazından sonra değil.
Evet,
istagfirlehum evlat istagfirlehum ayet-i kerimesinde de bu ölen kişi için Allah'ın bağışlamasını dilemek. Şimdi sonuca geliyoruz. Bir özet yapayım. Gerçekten çok zor bir konu. İki türlü vasiyet var. İsa suresi 11. ve 12. ayetlerde. Birincisi Allah'ın yaptığı vasiyet ki bir kişi öldüğü zaman Müslümanlar, yani bu Allah'ın yüklediği bir görev manasına vasiyet, Müslümanlar mirası nasıl pay edecekler? Allah bu buradaki paylara hiç dokundurmuyor. Neyse o. Kim buna dokunursa cehenneme hak eder diyor. Bir de insanların yaptıkları vasiyet var. İnsanların yaptıkları vasiyet bir borç itirafıdır. Neden borç itirafı diyorsunuz? Çünkü şu ayette diyor ki Allah فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسِنْ جَنَفَنَ وِثْمَنْ Vasiyet eden bir kişinin başka tarafa meyletmesinden ya da günaha girmesinden kim korkarsa, işte günaha girmek, başka tarafa meyletmek ancak borç itirafında olur. Başka şey de olmaz. Yoksa bizim bildiğimiz geleneksel vasiyette bana niye az vasiyet ettin, niye şuna çok vasiyet ettin diye kimsenin dava açmaya hakkı olmaz. Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet edecek bir şey olanın iki günden fazla onu yazmadan yatması helal değildir buyuruyor. Borcu olan demektir. Borcu olan. Borcu olmadığı zaman vasiyeti yazması diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bundan dolayı Nisa 11 ve 12. ayette vasiyetten veya borçtan sonra diyor. Şimdi o borç dediğimiz Bakara 282. ve 283. ayet-i kerime belgelenmiş borç. Hastalıksa değil. Hastalıksa değil zaten o. Yok yok, bu hastalık söz konusu değil. Hastalıkla bir alakası yok. O hastalık durumu özel hal. O yolculuk sırasında hastalanıyor, ölmek üzere ise orada mecburen iki kişi şahit tutuyor. Öyle noter tutmak, yazdırmak, bakın Bakara 282'de bir katip tutup yazdırıyorsunuz, ayrıca şahit getiriyorsunuz ve siz söyleyip yazdırıyorsunuz. Ama yolculukta yazdırma yok. Ya nereden yazacak imkanlar bulacaksınız? Yani yolculuğun özel şartları var. O bütün şeyler, şartlar oluşmadığı için de onun özel bir yargılama usulü var. İşte şahitlerin, o iki kişi şahit dinleniyor. Ölenin yakınlarından iki kişi kalkıyor, onların yanlış söylediğini söylüyor, onları nötrleştiriyor ve mallarını kurtarıyorlar. Şimdi dolayısıyla burada yine Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bu dersleri çok sayıda da ilim adamı dinliyor. İyi Arapça bilen insanlar da dinliyor. Onlar için şunu söylemek zorundayım. İçinizde de iyi Arapça bilenler var biliyorum. Buradaki şu çok önemli, lütfen buna dikkat edelim. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسِنْ Eğer önceki ayetlerle ilişkili olsaydı minel musi olurdu. Elif lam olurdu mutlaka. Onun için bu مِنْ مُوْسِنْ Nisa suresinin 11. ayetinin içerisindeki borç itirafında bulunan kişinin yaptığı, ölmeden önce yaptığı şeyden bahsediyor. Herhangi bir borçlu borç itirafında bulunuyor. Bakara 282. ayetteki gibi belgelenmiş bir borç değil bu. Belgelenmiş olsa zaten gerek yok. Ona da itiraf, o da zaten itirafla belgeleniyor. Benim şuna şu kadar var, şahitlerle falan yazdırıyorsunuz. Şimdi adam borç itirafında bulunurken birisine haksızlık yapabilir. O zaman araya girilir, anlaştırılır. Orada anlaştırırken oranlara dikkat etmek gerekmez. Ama mirasta oranlara dikkat etmek gerekir. Mirasta müdahale ettiğiniz zaman Bakara 181. ayete bakalım lütfen. Femen beddelehu ba'de ma semi'ahu fe innema ismuhu allazina yubeddilune. O mirastaki oranları kim değiştirirse günahı değiştirenedir diyor. Ama borçlardaki miktarlarda değişiklik yapılabilir. Çünkü vasiyet eden burada, alacaklılar orada. Hepsi bir arada. Ondan dolayı burada diyor ki فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْاِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ. Yani bir vasiyet eden kişi alacaklılarına karşı haksızlık edecek diye araya giriyor, aralarını buluyor. Miktarlarla oynanabilir. İşte biraz sen fedakarlıkta bulun, biraz da sen, biraz sen. Burada günah yok. Burada günah yok. Çünkü burada miktarları Cenab-ı Hak belirlememiş. Siz kendi aranızda anlaşabilirsiniz. Araya da birisi girip anlaştırabilir. Ama miras oranlarıyla oynanmaz. Orada tabii ki sevap var araya giren. Elbette ki sevap var. Evet. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah gafur ve rahimdir. Biz böylece inşallah anlatabilmişimdir ama Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Çok şükrediyorum. Gerçekten benim bildiğim kadarıyla bilmiyorum. Yani kitaplarda eğer kitaplar doğruyu söylüyorsa bu ayetler herhalde ilk defa doğru anlaşılmış oldu. Çok sonsuz şükürler olsun Allahü Teala'ya. Evet, ikinci bölümde devam ederiz inşallah.